Ayrım 18.
Bunun sonucunda Urhiteşup'u Şamuha'da tutsak aldı. Tahttan indirilen kral birkaç kale kentten oluşan Nuhaşşe'ye sürgüne gönderildi. Onurlu, kazançlı bir yaşama sahip oldu. Hattuşili ise tahta çıktı. Bu zoraki taht değişimi ülke için hayırlı olsa da Hitit yasalarına aykırıydı. Ve hanedanın bu iki rakip ailesi ve taraftarları giderek kutuplaşıyordu. İç savaş kaçınılmaz görünüyordu. Bu nedenle Hattuşili tahtta kalabilmek için gerek içeride, gerekse dışarıda saygınlığını perçinlemek amacıyla elinden geleni yapmak zorundaydı. İşte roman yine kayıtlarla tespit edilmiş olan bu durumu betimliyor. Hattuşili'nin bu durumun üstesinden geldiğini öykünün devamı kanıtlıyor. Ancak bunu başarmak için böyle bir bayramla zemin hazırlayıp hazırlamadığı bilinmiyor. Ne var ki bu tür bayramların böylesi işlevlere sahip olduğu da kuşku götürmez. Bayramlarda diğer ülkelerden yabancılar gelirdi ve yılda bir kez bayrama katılmak vasallar için de zorunluydu. Olayların böyle gelişmiş olması mümkün. Kapı yapısı bayramı bilimsel kaynaklarda Kil-Lam olarak geçen bayramın tarafından çevirisi Torfest, kuşkusuz tam olarak benim anlattığım gibi gerçekleşmemiştir. Ancak bu bayram konusunda Hititologlar da hemfikir olamadığından metinlerdeki eksik kısımları farklı tanrılara yapılan hep aynı tarzda adak törenleriyle doldurmak yerine benzer bayramların değişik kutlamalarından farklı unsurlar alıp bayram programını daha canlı hale getirme serbestisini kullandım. Hitap şekilleri güneşim, efendim, karşılama sözleri, kadeh kaldırırken söylenen törensel sözler ve hatta Pudhepa'nın Valvazitiye ilgili gördüğü rüya ve Valvazitir'in de kendi rüyasından sonra acele tarafından adakta bulunması, Valvazitir'in gördüğü rüya tamamıyla uydurma olmak üzere kaynaklarda belgelenmiştir. Orijinal alıntıları okur zaten farklı anlatım tarzından anlayacaktır. Genel olarak kişilerimin normal günlük konuşma tarzını birçok tarihi romanda yapıldığı gibi arkaik bir hale getirmeyi uygun bulmadım. İnsanlar o zamanlarda son derece modern bir Hititçe konuşuyorlardı. Ben de konuşmalarını modern bir Almanca'ya çevirdim. Bu arada doğal olarak tarih hatalarından, anakronizmden kaçınmam gerekiyordu. Söz gelimi saat kavramını bilmeyen birisi dakika ya da saniyeyi düşünemez. Ancak karmaşık Hitit yöntemi sistemi içinde yönetim binası gibi terimleri kullanmakta sakınca görmedim. Doğaların kadeh kaldırıldığında söylenen sözlerin ve tiyatro oyunundaki sözlerin daha katı, şekilsel hatta eski moda gibi gelmesi çok mantıklı. Törensel metinler bize eskilerden aktarılan metinlerdir ve dil olarak da daha eski bir geleneğe sahiptir. En modern kilise ayininde de bunun böyle olduğunu görebilirsiniz. Romanda okuyucuya yabancı gelebilecek ve güçlük yaratabilecek en önemli unsur sanırım Hitit isimleridir. Durumu mümkün olduğunca kolaylaştırmak için isimleri bilimsel şekliyle değil de Almanca yazım şekliyle vermeye çalıştım. Ve tekerlemeye benzeyen çifte şeyleri kullanmadım. Bu konuda bilim de zaten hemfikir değil. Olayların ve bu olaylara neden olan tarihsel siyasal unsurların gerçeğe uygun olmasına özellikle özen gösterdim çünkü ağırlıkla diplomasi, ittifak, ikili anlaşmalar ve Habsburg tarzı evliliklere dayanan modern Hitit dış politikası, Hitit kültüründe özellikle hayranlık duyduğum bir unsurdur. Özellikle Hattuşili ve Pudhepa bu konuda oldukça akıllı ve becerikliydi. Eğer herhangi bir tarih ya da belli bir zamana ait unsurlar belirtilmeden bu ikisinin biyografisi yazılsaydı onları geç Tunç çağına değil yakın geçmişe tarihlerdik. Amacım dünya tarihinin bu kesitini olabildiğince bilimsel bulgulara dayanarak aktarmaktı. Kısacası okuyucular bugün hala ünlü olan Kadeş Savaşı'nı Hattuşili ve kardeşi Muvatalli'nin kazandığından emin olabilir. Diğer tüm anlatılar propagandadan başka bir şey değildir. Christian Jacques'ı okumuş olup dediklerimden kuşku duyanlar için ekleyeyim. Bilimsel yapıtlarında Christian Jacques da olayları gerçek haliyle anlatmaktadır. Ancak romanında doğal olarak olayları Ramses'in tapınak duvarlarına kazıttığı şekilde Mısır bakış açısından anlatıyor. Sonunda Hattuşili'nin zamanın önde gelen dünya güçleri Mısır, Asur, Babil, Hitit İmparatorluğu ve Ahiyava arasında bir güçler dengesi kurmayı başarmasıyla Hitit kültürünün en parlak dönemi başlamış oldu. Hattuşili ve Pudhepa'nın akşamüstü saraydaki dairelerinin terasında planladıkları gibi bir prenses gerçekten Ramses'le evlendirildi. Kurgu olan tek şey onun üçüncü doğan olmasıdır. Bağlı, vasal devletlerle yapılan anlaşmalar da oldukça kapsamlıydı. Aslında bağlı devlet yerine eyalet demek daha doğru olurdu. Zaten Hititler de onları böyle tanımlamıyor. Ülke içinde ülkeyle bütünleşmiş topraklardan farklı olarak onları dış ülkeler diye adlandırıyorlar. Bu devletlerin kralları gerçi askeri hizmette bulunmak, haraç vermek, yılda bir kez büyük kralın önüne çıkmak zorundaydı ve kendine ait bir dış politikaya sahip değildi. Ancak iç meselelerinde özel bir konuma sahipti. Çok özel durumlarda genelde sadakatsizlikten ötürü bir kralın tahtından indirildiği oluyordu. Taraflardan biri öldüğünde ardılı tarafından anlaşma yenileniyordu. Bu özel anlaşmanın olumsuz bir tarafı da Hattuşa'da taht değiştiğinde vasallığın sona ermesi için bundan yararlanılmasıydı. Önemli krallar ayrıca evlilik bağlarıyla Hitit kral ailesine dahil ediliyordu. Kadının konumu açısından da Hititler son derece modern bir görüşe sahipti. Kadınlar tüm medeni haklara sahiptiler. Kölelerle evlendiklerinde özgürlüklerini yitirmiyorlardı ve söz sahibiydiler. Kraliçeler de yönetime ortaktı. Hayranlık uyandıran başka bir konu da Hitit hukukudur. Hititler tahta çıkma sırasını kralın hak ve görevlerini tanımlayan ve kralın üstünde bir denetim organına yer veren ilk anayasaya sahip halk olmakla kalmayıp, ayrıca o dönemler için eşi olmayan bir ceza hukukuna da sahiptirler. Bu hukuk acımasız cezalar yerine tazminat hukukuna dayanıyordu. Hırsızlık yapan biri o dönemde başka yerlerde uygulandığı gibi sakat bırakılmıyor, çaldığı nesnenin birkaç kat fazlasını mağdur kişiye ödemek zorunda kalıyordu. Ayrıca suçlunun ekonomik durumu da dikkate alınıyordu. Çalınan bir sabana karşılık özgür kişi 6 gümüş şekel, özgür olmayan ise 3 şekel ödemek zorundaydı. Ölüm cezasını suçlu tutuklandıktan ve mahkemede yargılandıktan sonra ancak kral verebiliyordu. Henüz M.Ö. 1500 yılında çok az sayıda suç için ölüm cezası veriliyordu. Hititler böylelikle bugün Almanya'nın Hessen eyaletinin 3. bin yılda hala temel aldığı madde 21 bir hukuk sistemini kurmuşlardır. Hattuşili'nin zamanındaysa cinayet suçu için bile idam cezası verilmiyordu. Maddi cezalar konusunda da Hititler adeta zaman ötesi uygulamalara sahipti. Bedel olarak doğal madde ya da değerli madenlerin verilmesi gibi. Bu tazminatlar sadece kurbanlara veriliyordu. Devlet ya da mahkemeler pay almıyordu. Eğer okurlara Hitit İmparatorluğunda hayatın güllük gülistanlık olduğu izlenimini vermişsem, buna önemli bir kayıt getirmek isterim. O zamanlar dünyanın en büyük kentlerinden biri olan başkent Hattuşa'da yaşam kuşkusuz konforlu, hatta lükstü çünkü burada bir dünya imparatorluğunun yönetim merkezi bulunuyordu ve seçkinlerin en seçkini yaşıyordu. Toplumun başında gerek askeri gerekse sivil alandaki tüm önemli görevleri paylaşan ve birbirleriyle akraba ya da hısım olan kral ailesi bulunmaktaydı. Özellikle de yazıcılar için geçerliydi bu. Uzun yazıcılık eğitimine yeni başlamış olan yazıcılık öğrencilerinden başlayarak hepsi için geçerlidir. Çünkü kral tıpkı diğer imparatorlukların hükümdarları gibi karmaşık çivi yazısını ne okuyup ne de yazabildiği için onlara daha büyük ölçüde güvenmek zorundaydı. Bugünün terimleriyle Valvaziti aynı anda Cumhurbaşkanlığı müşaviri, strateji uzmanı, Başbakanlık idari müdürü ve en yüksek diplomat sıfatlarını taşımaktadır. Ancak onu Dışişleri Bakanı olarak nitelemek yanlış olur. Bu işlevi saray baş muhafızı görüyordu ve buna bugünkü deyişimizde Savunma Bakanlığı işlevi de ekleniyordu. Saray baş muhafızından farklı olarak gerçekten kralın korunmasından sorumlu olan muhafızların kumandanı Abamuva da doğal olarak güven telkin etmiş bu soylu gruba dahildi. Başkentte yaşayan sanatçılar, örneğin demirciler gibi sarayda ve tapınaklarda hizmet veren tüm ustalar, teknik ilerlemenin baş mühendisleri ve en önemli takas malları uzmanları da basit insanlar değildi. Bu durum romanda geçen kişilerin kent surları dahilindeki olağan yaşamlarında sık olmamakla birlikte karmaşık bir protokolü izlemek zorunda olduklarını açıklıyor. Ki resmi görevlerde ve kral sarayını terk ettiğinde dışarıda da geçerliydi. Ancak bu soylu sınıfın hizmetkarları da romandaki Nani ya da Zuvzuli rahat bir yaşam sürmüş olmalı. Bunun tam tersi olarak kent dışında çok sayıda köylü, çoban, serf ve köle de vardı. Bunların kaderleri hakkında ise elimizde hemen hemen hiçbir bilgi yok. Çünkü bize birçok çivi yazısı tableti bırakan Hitit yazıcıları çok ender durumlarda onlardan söz etme gereği duymuştur. Ancak onların çok da iyi bir yaşam sürmediklerini tahmin edebiliriz. İnsanların yerleşik yaşama ilk geçişlerinden küreselleşen günümüze değin, dünya tarihinde sade insanlar için yoksulluk, hastalık, elem ve keder hep aynı rolü oynamıştır. Benim anlattığım Hattuşa büyük ölçüde hayal gücüme dayanmaktadır. Ancak kentin iki dağ üstündeki heyecan verici konumu gerçeğe uygundur. Biri bir tepe, diğeri ise üstünde muhteşem yapıların bulunduğu, aralarında sivri uçlu kayalıkların yükseldiği dev bir amfiteyatro. Bu iki dağ bugün hala derin bir boğazda birbirinden ayrılmakta ve savunma taktikleri açısından bölgeyi bir başkent kurmak için en garip yer haline getirmektedir. Tam olarak bilinmiyor ama ille de kent surları içine aldıklarına göre Hititler için bu boğazda önemli olan bir şey vardı. Kutsal mıydı acaba? Hayır, bu kentin bir zamanlar çılgın bir manzara sergilemiş olan görüntüsünü ve de romanda geçen duvarları, kapıları, sarayları, kült yerlerini ve hatta göletleri, öğle vakti göletleri de dahil ben uydurmadım. Ancak küçük evlerin çoğunu ve dar sokakları ben uydurdum. Valvaziti ve Adduva'nın kentin kuzeyindeki evi hariç. Çünkü buluntuları daha yer üstüne çıkarmadan zedelememek için çok yavaş çalışmak zorunda kalan arkeologlar bu geniş alanın çok az bir kısmını kazabildiler. Kapağın arkasındaki planda şimdiye kadar kazılan yerler görünmektedir. Konunun uzmanları literatürde Hattuşili'nin halefi Tutalya ya da torunu 2. Şubbiliuliuma tarafından yaptırıldığı belirtilen kentin güneyindeki yukarı kentten daha romanın başında söz etmiş olmamı fark etmiş olabilirler. Ancak bunun çok yanlış olmadığını düşünüyorum. Olduğum olası bu kentin muazzam bir şekilde iki misli büyütülmesinin iki kralın hükümdarlık dönemine sığdırılabileceğinden kuşku duyulmuştur. Ki geç dönemde Hattuşili esrarengiz bir şekilde saraylarını neredeyse tam takır bırakarak terk etmeden önce çok belirgin değişiklikler yapılmıştır. Kentin büyütülmesinin başkentin Tarhun Taşya'dan tekrar Hattuşa'ya alındığı sırada gerçekleşmiş olması bana daha mantıklı geliyor. Sarissa veya kuşaklı kazıları sonucu yapılan en yeni tarihlemeler, kentin genişletilmesinin çok daha eskilere dayandığını göstermektedir. Kentin içindeki bazı yer adlarını da uydurmak zorunda kaldım. Kaynaklarda sadece Tavinia kapısı yer alıyor. Ancak kapıya adını veren kentin nerede olduğu bilinmediğinden kapının yeri konusunda da kesin bilgimiz yok. Hitit coğrafyası önümüze hala birçok bilmece sermektedir. Bazı araştırmacılar Tavinia'yı antik Tavium'la özdeşleştirmektedir. Kimileri ise buranın güneş tanrıçasının vatanı Arinna olduğunu tahmin etmektedir. Kapı yapısı bayramı çerçevesinde ön planda olmasına karşın din ve özellikle Hititlerin dinlerine bağlılığı böyle bir romanla yeterince açıklanamaz. Bin tanrılı kent Hattuşa deyimi abartı değildir. Tanrılar şeması gerçekten çok geniştir. Ancak Hititlerin her adım başı tüm bu tanrıların kültünü yerine getirmek zorunda oldukları düşünülmesin. Zaten pragmatik bir şekilde düşünürsek bunun olamayacağı anlaşılır. Eğer öyle olsaydı Hititler kendini kanıtlamış dünyevi bir yönetim sistemi oluşturamazlardı. Yine de din kuşkusuz günlük yaşamda önemli bir rol oynamaktadır. İlginç olan birçok noktanın yanında önemli bir unsur daha var. Gökte de hiyerarşi düzeni hakimdi. Çoğu zaman daha önemsiz tanrılara başvurulur ve onlardan dilediklerini en yüksek tanrılara iletmeleri için dua edilirdi. Bugün azizlere yakarılması gibi. Yabancı tanrıların da büyük bir hoşgörüyle benimsenmesi, ki tanrı sayısının artmasına bu yolla katkıda bulunmuşlardır, ve tanrılara kendi vatanlarında konuşulan dil ve lehçelerde hitap edilmesi ve hürmet edilmesi de son derece hayranlık uyandırıcı bir konudur. Hitit kralı tanrı olarak görülmüyordu. Asur ya da Nil'deki hükümdarlardan farklı olarak ancak ölümünden sonra tanrılaşıyordu. O da daha mütevazi bir şekilde atalar kültü çerçevesinde. Kralın tanrılarla özel bir ilişkisi vardı ve kraliçe ile birlikte en önemli rahiplik görevlerini yürütüyorlardı. Yine de bir ölümlüydü kral. Ülkenin tümü üstünde yaşayan tüm canlılarla birlikte fırtına tanrısına aitti. Kralın görevi ise ülkeyi en iyi şekilde yönetmek ve zenginliklerini arttırmaktı. Kral ne hatasız biri olarak ne de en yüce tanrının temsilcisi olarak algılanıyordu. Tersine kral yaptığı tüm hataları ve yanlışları yıl sonunda dolambaçlı ifadelere başvurmadan tanrılara hitaben yazdırdığı savunma raporunda açıklıyordu. Doğal olarak bazen olayları daha iyimser aktardığı oluyordu. Ancak yalan yazmanın ya da olayları tersine çevirmenin bir anlamı yoktu. Tanrılar zaten gerçeği biliyordu. Hitit tarihi hakkında nispeten tarafsız bilgi edinmiş olmamızı ve özellikle de Hititlerin acıları, sevinçleri, korkuları, ümitleri ve insani övünçleri konusunda fikir edinmemizi belirtilen gelenekler mümkün kılmıştır. Ve her iki unsur da bu romanının yazılmasına olanak sağlamıştır. Teşekkür. Eserin mümkün olduğunca gerçeğe uygun olması açısından kaynakçada belirtilenlerin dışında başka kaynaklara da başvurdum. Özellikle de bilim adamlarından bilgi, öneri ve yardım isteğinde bulundum. Bana candan destekleri için burada hepsine çok teşekkür etmek isterim. Başta Hattuşa kazılarını yürüten Jürgen Zeher ve Ayşe Baykal Zeher'e ve Tübingen'de eğitim veren Frank Starkey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar beni sürekli yeni kazı sonuçlarından haberdar ettiler. Ne kadar ayrıntılı olursa olsun tüm sorularımı yanıtladılar. Yeni yayınlar ve kaynaklar konusunda bilgi verdiler ve bana engin bilgilerini paylaşma olanağı tanıdılar. Bunlara yayınlanmamış bilgiler de dahil. Böylelikle romanda henüz bilim çevrelerinin bile bilmediği yeni bulgular da yer almıştır. Ayrıca yardımseverlikleri, verdikleri bilgiler ve beni yüreklendirmeleri için özellikle teşekkür borçlu olduğum kişileri şöyle sayabilirim. Bana Hattuşa'nın yeni ölçümlerine ilişkin verileri sunan Hans P. Berg, ana kurguyu kotaran Hermann Gentz, Universitat Marburg, diğer yardımların yanı sıra bana yemek tariflerini veren Theo van der Hout, University of Chicago, bu tarifleri benim için deneyen ve kaleme alan Hermann Feuerze ve Abba Muva'nın yaratıcısı sayılan Ada Taggar Cohen, Ben Gurion Universitat Beersheva. Değerli fikirleri için ayrıca Andreas Hauptmann, Ruhr Universitat Bochum ve Andreas Müller Karpe, Kuşaklı Sarışsa Kazı Başkanı ile Dorla Eberwein, Thomas Landenberger, Christa Merz, Uli Spaltov ve üniversitedeki hocalarım Ulrike Ostermayer ve Svenja Geithner. Aynı şekilde iş ve hayat arkadaşım Hartmut Schickert'e de teşekkür ediyorum. Bu proje için ne kadar çaba ve zaman harcadığını kendisi daha iyi bilir. Ama sanırım pişman olmadı. Hititler hakkındaki mevcut bilgilerine daha fazla bilgi ekleme fırsatı buldu ve ayrıca birkaç yeni arkadaş edindi. Bazı akşamlar romanda geçen kişiler ve bazı iyi dostlarımız hakkında konuşuruz. Arkadaş Yayın Evi'nin notu. Zaman zaman görüşlerine başvurduğumuz Sayın Ayşe Baykal Zeher, kitabın Türkçe'ye çevrilmesi aşamasında da katkılarını sürdürmüştür. Kendisine teşekkür ederiz. Tarifler. Kraliçe Pudu Hepa usulü koyun eti, basitleştirilmiş şekliyle. 1 kilogram koyun kıyması, 2 narın suyu ve çekirdekleri sevmiyorsanız çekirdeklerini koymayın. 2 yemek kaşığı kuru ekmek kırıntısı, 2 yumurta, çeyrek tatlı kaşığı biberiye, tuz ve isteğe göre dövülmüş sarımsak ile yoğrulur. Sonra uygun boyutta bir kalıba yerleştirilir ve üstüne iç yağ dilimleri yerleştirilir. Koyun yağını sevmeyen domuz yağı da kullanabilir ve önceden ısıtılmış fırında 200 derecede yaklaşık 1 saat pişirilir. Bunun yanına buğday ekmeği, ceviz olabilir ve sek kırmızı şarap yakışır. Ballı Kapı Yapısı Bayramı Ekmeği. 400-500 gram kurutulmuş meyve, elma, armut, kayısı, erik, incir, üzüm. Birkaç saat biraz beyaz şarap içinde biraz yumuşatılır. Sonra iyice süzülür ve ince kıyılır. Arta kalan su bir kenara alınır. Oda sıcaklığında 500 gram çavdar ve 250 gram buğday unu bir kaseye elenir ve ortasına bir çukur açılır. Çukurun içine yarım küp yani 20 gram pakmaya ufalanır. Bir yemek kaşığı bal ve yarım fincan ılık su ilave edip cıvık bir hamur kıvamına getirilir. Üstü kapalı bir şekilde köpürene ve kabarana kadar beklenir 10-20 dakika arasında. Yine oda sıcaklığında bir poşet sıvı ekşi hamur ilave edilir. 2 tatlı kaşığı tuz ve çeyrek tatlı kaşığı anasonla, yarım tatlı kaşığı kişniş her ikisi de öğütülmüş hamura ilave edilir. Ve çeyrek veya yarım litre su, meyvelerin yumuşatıldığı suyu da kullanın, katarak katı bir hamur yoğrulur ve yavaş yavaş 150 gram bal ve kuru meyveler ilave edilir. Üstü kapalı olarak ılık bir yerde kabarması beklenir. Normal mayalı hamurdan daha uzun sürer. Sonra bir daha yoğrulur ve hamur elinize yapışırsa un ilave edilir. Fırın kağıdıyla kaplı tepsiye hamurdan hazırlanan 12 santim çapında ince lavaşlar yerleştirilir ve suya batırılmış kaşığın sırtıyla üzeri düzlenir. Soyulmuş, ortadan bölünmüş, kıyılmış bademle her ekmeğin üstüne kapı tor şekli aşağıdaki gibi verilir. Hafif üstüne bastırılır, tekrar üstüne su sürülür ve ısıtılmış fırında 220 derecede 5 dakika, sonra 160 derecede tekrar bir 15 dakika pişirilir. Ekmeğe kürdan batırın, hamur bulaşmazsa pişmiş demektir. Ekmekler sade ya da arası kesilip tereyağı, bal, reçel sürülerek yenilir. Bu kitabın yazarı o çağa aykırı olacak ama kakaolu fındık ezmesi sürmeyi yeğliyor. Ölçü ve ağırlıklar. 1 parmak eşittir 2 santim. 4 parmak eşittir 8 santim. 1 arşın Hititçesi gebessar eşittir yarım metre. Bilim adamları da bu ölçü ve ağırlıklar konusunda hemfikir olmadığından mevcut veriler içinden okurların kolayca hesaplayabilecekleri değerleri kullandım. Eldeki veriler mesafelere, yapıların yüksekliğine, büyüklüğüne ilişkin veriler zaten modern ölçümlere dayanmaktadır. Bir saha eşittir 30 arşın eşittir 15 metre. Bir mil eşittir 100 saha eşittir 1500 metre. Bir mina eşittir 40 şegel eşittir 480 gram. Bir şegel eşittir 12 gram. Kitabın özgün Almanca basımında zamanı belirtmek için kullandığım VUZ, von unserer Zeitrechnung anlamında bir kısaltma olup VCRR ifadesinin din çağrıştırmayan eşdeğeri olarak kullanılmıştır. Kısacası 1265 VUZ ile 1265 VCHR aynı tarihe işaret etmektedir. Arka kapak içinde romanda geçen kişilerin listesi verilmiştir. Romanda geçen kişiler: Abamuva, 26 yaşında saray muhafızları kumandanı. Abba, 35 civarı Buduhepa'nın rüya yorumcusu. Adad Nirari, Asur Büyük Kralı 1296-1264. Adduva, 18 yazıcı Valvaziti'nin kardeşi. Alalimi, 21 içki sunucusu. Baba Aha İddina, 30 Asur elçisi. Benteşina, 35 Amurru Kralı. Hitit uyruğu. Gashulavia, 19 Benteşina'nın karısı Hattuşili'nin ilk evliliğinden kızı. Halpaziti, 50'ye yakın, iştar ve kehanet sahibi. Hattuşili, 39, Hitit Büyük Kralı. İtti Marduk Balatu, 60'a yakın, Babil elçisi. Kadasman Turgu, Babil Büyük Kralı, 1276-1258. Kantuzili, 75, Uratar Hunta'nın babası. Kella, 55 civarı, Büyük Tapınak Başrahibi. Kubanta, 65 civarı, Mira Kralı, güneyde özel konuma sahip Hitit uyruğu. Kunni, 29, Puduhepa'nın gözcüsü, Babil temsilcilerinin mihmandarı. Kurunta, 16, Tarhuntaşya kralı Urhiteşup'un küçük kardeşi, Hattuşili'nin evlatlığı, özel konuma sahip Hitit uyruğu. Magallu, 34, Asur temsilcilerinin mihmandarı. Mairia, 25, Mısır elçisi. Mala, 16, Uratarhunta'nın kızı. Maştigga, 26, Puduhepa'nın Kummani'den gelen kuzeni. Masturi, 45, Şeha Kralı, Hitit uyruğu. Murşili, Hitit Büyük Kralı, 1318-1290, Hattuşili'nin babası. Mutarki, 24, Saray Baş Teşrifatçısı. Muvatalli, Hitit Büyük Kralı, 1290-1272. Nani, 42, Valvaziti ve Adduva'nın kahyası. Naninzi, 35, Valvaziti'nin kardeşi, Ugarit'te yargıç. Nerikkaili, 13, Hattuşili'nin ilk karısından oğlu. Palla, 35 civarı, kuyumcu ustası. Pidda, 35 civarı, inşaat ustası. Pia Maradu, 50 civarı, tahttan indirilen Mira kralının torunu, batıda kargaşa peşinde. Puduhepa, 27, Hitit egemen kraliçesi. Rabasa Marduk, 40 civarı, Babilli hekim. Ramses, 39, Mısır firavunu, 1279-1213. Sahuru Nuva, 75 civarı, Kargamış kralı ve büyük kralın güneydeki temsilcisi. Şipaziti, 60 civarı, Şubbilulyuma'nın kardeşlerinden birinin torunu, Urhiteşup'un işbirlikçisi. Şubbilulyuma, Hitit Büyük Kralı, 1355-1320, Hattuşili'nin büyük babası. Tuthalia, 7, Hattuşili ve Puduhepa'nın oğlu. Tuttu, 20, yazıcı. Uratarhunta, 45 civarı, ambar sorumlusu. Urhiteşup, 25 civarı, Kral Muvatalli'nin bir harem kadrından oğlu, Hattuşili tarafından tahttan indirildi. Valvaziti, 25, Kil Tablet baş yazıcısı. Zubabbi, 32, Mısır temsilcilerinin mihmandarı. Zuzuli, 45 civarı, kuyumcu yamağı. İmparatorluğa ilişkin kronolojik tablo. Hitit İmparatorluğu. 1. Şubbilulyuma, 1355-1320, imparatorluğu kurar. 2. Arnuvanda, 1320-1318. 2. Mürşili, 1318-1290, imparatorlukta 20 yıl süren bir hastalık baş gösterir. 2. Muvatalli, 1290-1272. 12 Mayıs 1274 Kadeş Savaşı, Kuzey Suriye. Urhiteşup, 3. Mürşili, 1272-1266. 3. Hattuşili, 1266-1236. Urhiteşup'u tahttan indirir ve imparatorluk en parlak dönemini yaşar. Kasım 1259 Hitit İmparatorluğu ile Mısır arasında barış anlaşması. 1245 bir Hitit prensesi 2. Ramses ile evlenir. 4. Tuthalia 1236-1215. 1220 Tarhuntaşyalı Kurunta'nın ara yönetimi. 3. Arnuvanda 1215. 2. Şubbilulyuma 1214-1190 Hitit İmparatorluğu'nun sona ermesi ve Hattuşa'nın çökmesi. Mısır, Akhenaton 1351-1334, Mısır'ı soyutlar. Tutankamon 1333-1323 ve Ay 1323-1319, Kuzey Suriye'ye kadar uzanır Hititlerle ilk savaş. Haremhep 1319-1292, 1. Ramses 1292-1290, 1. Seti 1290-1279, 2. Ramses 1279-1213, Hititlere meydan okur. Merenptah 1213-1203. Asur-Ubalit 1353-1318, Enlil-Nirari 1318-1308, Adad-Nirari 1296-1264, Asur ile Hattuşa arasındaki tampon devlet Mitanni'yi fetheder. 1. Şalmanezer 1264-1234, büyük fetihler peşindedir ancak 3. Hattuşili'ye saldırmaz. 1. Tukulti-Ninurta 1233-1197, Babil 2. Burnaburiyas 1361-1333, Kadasman Turgu 1276-1258, önceleri 3. Hattuşili'yi kral olarak kabul etmez. 2. Kadasman Enlil 1258-1249, Mısır'la diplomatik ilişkiye geçer, 3. Hattuşili ona yapılan anlaşmaları anımsatır. 2. Kudur Enlil 1249-1240, 4. Kastilyas 1232-1224. Kitabın sonu. Sayfa 287. 1 Ocak 2006.